Ayrım 15.
Sayfa 133. Yeni meclisin üyeleri birer ikişer Ankara'ya geliyorlardı. Ama kalacak yer bulmak bir sorundu. Hepsi de aileleriyle birlikte yerleşebilecekleri bir ev ya da kulübe peşindeydiler. En revaçta olan da bağ evleriydi. Tek konaklama yeri olan Ulus'taki Taşa'nın odaları milletvekilleri için yatakhaneye dönüştürülmüştü. Bakkalların önünde mebus kuyrukları oluşuyordu. Nuran Yiğit, Atatürk'le 30 Yıl, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005, sayfa 180. Ankara'da yabancı misyonlar içinde yer yoktu. Ruslar devamlı oturuyor, öteki yabancı temsilciler ise ara sıra geliyorlardı. Fransız elçiliği bir ara kale tarafındaki Osmanlı Bankası deposuna taşınmış ve serilen goblen halılarla bir kabuş salonu ortaya çıkarılmıştı. Falih Rıfkı Atay, adı geçen eser, sayfa 353. Ev bulamayan temsilcilikler arasında Amerikalılar da vardı. Amerikan temsilciliğinden Robert Imbre, karısıyla birlikte eve dönüştürdükleri bir tren vagonunda yaşıyordu. Time dergisi, 28 Mayıs 1923. Kadınların yokluğu hep kendini hissettirdi. Bir gün bir milletvekiline İstanbul usulü çarşaf giyen karısı ile Karaoğlan çarşısında rastlanması mecliste dedikodu konusu olmuştu. Yalnız toplantılar değil, evler, oteller, sokaklar hep kadınsızdı. Falih Rıfkı Atay, adı geçen eser, sayfa 353. Öyle ki Yakup Kadri ile Falih Rıfkı'nın oturduğu mahallede esrarengiz bir dilberin yaşadığına dair bir dedikodu almış yürümüştü. Tüller arasından bazen kolunun, bazen de saçının belirdiği anlatılıp duruyordu. Sonunda ressamlardan biri görünmeyen bu kadının portresini çizdi. Gülsün Bilgehan, Mevhibe, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1998, sayfa 173. İşte Latife böylesine kadınsız bir Ankara'ya gelin gelmişti. 12. Garnizona gelen gelin. Mustafa Kemal meclisten dönünce Latife'ye, "Yemeğe bazı arkadaşları çağırdım. İstersen sen de in," dedi. "Fakat sıkılırsın sanıyorum. Ben sofrayı erken toplamaya çalışırım," diye sürdürdü sözlerini. Latife'nin gündüz gördüğü paşaların çoğu akşam yemeğe gelmişlerdi. Rauf, Fethi, İsmet, Kazım Özalp paşalar ile Nuri Jonker, Kılıç Ali ve Rıza Nur o gece Çankaya'daydı. İlk gece yalnız bırakılmak Latife'yi incitmişti. Yolda aldığı notları bir deftere geçirdi, yapacağı işleri not etti. Aşağıdan kahkaha sesleri geliyordu. Konu demek ki sadece Lozan'la sınırlı değildi. İsmet Bozdağ'a göre Latife konuklar gidene dek Bergson'un yeni çıkmış bir felsefe kitabını okuyarak Mustafa Kemal'i bekledi. Önce Rauf Bey ayrıldı, sonra diğerleri. Mustafa Kemal gece yarısı bir şarkı mırıldanarak çıktı merdivenleri. Latife uyumamıştı. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 138. Ertesi sabah Mustafa Kemal istasyon binasındaki ofisine gitmek üzere evden ayrılınca büyük temizlik başladı. Paspastan lambaya kadar her şey elden geçti. Kilimler yıkandı, kapı tokmakları parlatıldı. Fikriye'nin ayrılışıyla birlikte Çankaya'daki evi emir erleri çekip çevirmeye başlamıştı. Bu yüzden pek bir düzen kalmamıştı. Akşama doğru köşk tanınmayacak bir görünüme büründü. Ege'nin en büyük deve kervanına sahip olan Uşakizade ailesi evin büyük kızı için Çankaya'ya gönderilmek üzere 7 deve yükü çeyiz hazırlamıştı. Gümüşler, antikalar, altın şamdanlar, porselenler, el işlemesi örtüler, halılar ve oturma ve yatak odası takımları. Muammer Erboy 3 kız içinde aynı çeyizin yapıldığını söylüyor. Birkaç gün içinde Latife'nin çeyiziyle Çankaya orta halli bir komutan evinden iddialı bir mekana dönüştü. Çankaya'daki ev yine yerinden oynadı. İsmet Paşa'nın torunu Gülsün Toker Bilgehan köşkteki değişimi şöyle anlatıyor. Çankaya'nın ıssız tepelerindeki bağ köşkünde de bir bayram havası esiyordu. Ankara'nın garına vagonlarla gelen eşyaların yüklendiği arabalar sıra sıra Çankaya yokuşunu tırmanıyordu. İndirilen koltuklar, sehpalar, yatak odası takımları içeri taşınıyor, salonlara halılar yayılıyor, yemek servisleri büfelere diziliyordu. Daha sonraları Kuleli Köşk, şimdi Müze Köşk olarak adlandırılan küçük bağ evi hanımefendisini karşılamaya hazırlanıyordu. İki katlı bağ evi o güne dek evden çok bir karargah gibi kullanılmıştı. Aslında küçücüktü. Girişin sağındaki salonu da kendine göre yeniden döşedi. Yatak odasına sarı takımları yerleştirdi. 19. Louis tarzı Fransız yatak odası çok güzeldi. Atlasından yorganına kadar her şey sarıydı. Tuvalet masasını ve dolaplarını da aynı tarzda seçmişti. Girişin sağındaki salonu da yeniden döşemiş, ısmarladığı 19. Louis tarzı mavi koltuk takımlarını buraya koymuştu. Mavi salon kabul günleri için kullanılacaktı. Gülsün Toker Bilgehan, Çankaya'nın hanımefendileri, Milliyet, 11 Ekim 1982. Latife zaten çok ufak olan ikinci katın bir bölümünü kendine ayırdı. İzmir'den vagonlarla gelen çeyizini açtı. Mustafa Kemal'in çalışma odasını yeniden düzenleyip ona bir de oturma odası hazırladı. Mustafa Kemal Paşa'nın odasındaki düzenin değişmesinden hiç hoşnut kalmadığı anılarda altı çizile çizile vurgulanıyor. Yatak odasını yaverlere kapattı. Latife Ankara'ya geldikten sonra yaverlik konusuna iyice ısınmıştı. Bir gün Mustafa Kemal'e "Bana yaver diyorsunuz ama bir kılıcım bile yok." diye serzenişte bulundu. Mustafa Kemal birkaç gün geçmemişti ki "Buyurun sizin." diyerek Latife'ye minicik bir kutu uzattı. Kutunun içinde kadın yaverine yakışacak altın pırlanta karışımı minicik bir kılıç vardı. Mustafa Kemal Latife'nin bu şikayetine ince bir jestle karşılık vermişti. Muammer Erboy'la görüşme. Gerilla düzeninden yerleşik düzene geçiliyordu. Latife ise büyük bir kumandanın karısı olarak koskoca karargahın ortasındaydı. Köşktekilerin çoğu askerdi. Genç kadın bir erkek kalabalığının içinde yaşıyordu. Yaverler, emirerleri, hatta konuklar hep erkekti. Dileyen dilediği saatte kapıyı çalıp içeri giriyordu. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları teklifsiz davranıyorlardı. Yatak odaları evin herhangi bir odası gibiydi. Mustafa Kemal ise her dakika ulaşılabilen bir milli lider. Latife'nin özel yaşama alan açabilmesi için evin ayrılmaz parçası olan başyaver Salih'le çatışmayı da göze alması gerekiyordu. Yine böyle bir sabah erken saatte hariciyeden gelen şifreleri iletmek üzere Mustafa Kemal'i görmeye gelen yaver Salih'le karşılaştı. "Paşa Hazretleri uyandılar mı?" sorusuna Latife'den "Hayır." cevabını alan Salih, "Acele şifre olduğunda uyandırılması için bana buyrukları var." diye ısrar etti. "Verin bana, uyandırıp kendisine vereyim." deyince yaver ısrar etti. Çünkü paşa ona sorabilirdi. "Yaver sen misin, Latif mi?" diyebilirdi. Latife, "İzin verin ben takdim edeyim." dedi. İçeri girip Mustafa Kemal'i uyandırdı. Baş yaver Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine seslendiğini duyunca içeri girdi. Şifre, Lozan görüşmelerinin sert bir safhasını özetlemekteydi. Az sonra elinde kahve fincanıyla Latife geldi. Yatağın yanı başındaki küçük pufa eğreti biçimde ilişmiş konuşmaları izliyordu. Latife'nin huzursuzluğunu fark eden Mustafa Kemal, "Ben kahvemi içip çalışma odasına iniyorum." deyince yaver Salih odadan çıktı. İlişkilerinin biçim değiştirmesinin zamanı gelmişti. Artık yatak odası Mustafa Kemal'e özel değildi. Yaver bu duruma çok kırılıyor, yerinin Latife Hanım tarafından alındığını düşündükçe canı sıkılıyordu. Bu değişim İzmir'de Latife Hanım'ın köşkünde karargah kurdukları günlerde başlamıştı. Duyduğu kırgınlığı anılarında da anlatmıştı. "Ben yıllar yılı Mustafa Kemal Paşa'yı uyandırmak ve önemli bir haberi kendisine verebilmek ayrıcalığını bir başıma taşıyordum. Şimdi bir kadın çıkıyor ve benim bu ayrıcalığımı elimden alıyordu. Tabii alışkanlıklarımı bozduğu için bu olayları anlattım. Yoksa Mustafa Kemal Paşa ile Latife'nin evlenmesi konusuna en içten koşturan insan ben olmuşumdur." İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 87. Bu dışlanmışlık duygusu Salih Bey'in Latife karşıtı cepheye kaymasına neden olacak ama o her zaman geçmişi anlatırken Latife'yi bir baba gibi sevdiğini söylemeye devam edecekti. Mustafa Kemal'in yaverleriyle ilişkileri çok eski yıllara dayanıyordu. Aynı kavganın içinde yer almışlar, cephede birlikte olmuşlar, idealleri için ölümü göze almışlardı. Aralarında ast-üst ilişkisi sürerken dostlukları da eksilmeden devam etmiş ve birbirleriyle adeta bütünleşmişlerdi. Bu çok özel ortak geçmişle hiç alakası olmayan bir başkasının işi zordu. Hele bu başkası bir kadın ise ve Mustafa Kemal'le evli ise durumu iyice zordu. Henüz barış anlaşması imzalanmamıştı. Her an bir kıvılcımla savaşın yeniden başlayabileceği fikri herkesin aklının bir köşesinde dururken Latife'nin yatak odalarını özel kılma eylemi çok da kolay olmadı. Kadın yaver, kocasının özel yaşamını silah arkadaşlarıyla paylaşmamak için herkesten önce erkek yaverlerle, hatta ikinci babam dediği Salih Bey'le bile çatışmak zorunda kalacaktı. 1 Mart'ta meclise gidiyor. Latife 20 Şubat'ta geldiği Çankaya Köşkü'nde çok yoğun 3 hafta geçirdi. Yeni insanlar tanıdı. Fethi Bey'i ve Galibe'yi, Okyar, çok sevmişti. Artık Ankara'da hem yaşıtı hem de kafa dengi bir arkadaşı vardı. Evleri de çok yakındı. Mustafa Kemal 23 Şubat günü eşini Dışişleri Bakanlığı'na götürdü. Birlikte İsmet Paşa'yı ziyaret ettiler. Dışişleri Bakanlığı'ndan çıkıp meclisin bahçesine kadar yan yana yürüdüler. Yol boyunca alkışlandılar. Sonra da Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'yı ziyaret ettiler. Eriş Ülger, Latife Gazi Mustafa Kemal, İnkılap Yayın Evi, İstanbul 2005, sayfa 82. Şubat ayının son günüydü. Mustafa Kemal, Latife'ye ertesi gün mecliste okuyacağı nutku dikte ettiriyordu. Meclisin birinci devre dördüncü toplantı senesini açacaktı. Latife ona aklına gelen uygun kelimeyi teklif ediyor, birlikte çalışıyorlardı. 3 saatin sonunda yazı bitmişti. Konuşmada Latife'yi çok heyecanlandıran eğitim ve öğretimin birleştirilmesi fikri de vardı. Latife üzerinde birlikte çalıştıkları nutku canlı olarak dinlemek için meclise gitmek istiyordu. Mustafa Kemal'e bu isteğini söyleyince onun da aklına yattı. Kadın dinleyiciler de gelmeliydi meclise. Önderlik etmiş olursun dedi karısına. Latife çok sevindi. Mustafa Kemal işleri sürüncemede bırakmayı sevmezdi. Hemen yarın başlayalım. Seni meclise Yaver Mahmut getirir. Kor Diplomatik Lojası'nda birlikte oturursunuz. O gece yemekte içki yoktu. Gramofona batı müziği parçaları koymuşlardı. Keyifli bir akşam yemeği yediler, gülüyor, sohbet ediyorlardı. Latife'nin Fransa'da bir hocasından dinlediği bir hikaye sofraya neşe katmıştı. Gazi Fransızca soruyordu. Papağan niçin kendi laflarıyla konuşmaz? Latife profesörünün erkek sesini taklit ederek karşılık veriyordu. Çünkü söyleyecek fikri yoktur. Karşılıklı attıkları kahkahalar ta uzaklardan duyuluyordu. O gece Fethi ile Galibe'nin evine yapılan aile ziyaretiyle son buldu. Meclis konusu sürpriz olarak kalsın diye Galibe'ye bile açmadı. Ertesi sabah vakit bir türlü geçmek bilmeyecekti. Latife dolabından en uygun kıyafeti bulup giydi. Türkiye'nin kadınlarına örnek olacak, dünyaya da önemli bir mesaj verilecekti. Daha önce meclise sadece dünya basınından kadın gazeteciler gitmişti. Arabanın hazır olduğunu bildirdiler. Astragan kalpağını sol kaşının üzerine eğmiş elinde bir beyaz kağıt, Yaver Mahmut onu bekliyordu. Giriş davetiyesini Latife'ye uzattı. Meclise Bursa Milletvekili Şeyh Servet Bey'in konuğu olarak gidecekti. Latife, Şeyh Servet'i Mustafa Kemal'in sofrasında tanımıştı. Az ama ağır ve etkili konuşan, kah hocaların safında, kah ilericilerin arasında yer alan bir hocaydı. Mustafa Kemal davetiyeyi onun adına yazdırırken yine bir ince hesap yapmış olmalıydı. Köşkten çıktılar. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 150-154. Pırıl pırıl parlatılmış Benz marka otomobille Çankaya'dan hareket ettiler. Havada bahar kokusu vardı. Ulus'taki Büyük Millet Meclisi binasına geldiler. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'da açacağını ilan ettiğinde şehrin merkezinde bulunabilen tek yapı İttihat ve Terakki tarafından fırka binası olarak yapımına başlanan ve yarım kalan yerdi. 1,5 katlı binanın damı bile yoktu. Ankaralılar evlerinin damları için yedekledikleri kiremitleri getirdiler. Sonra da okullardan eski sıralar taşındı. Lüks lambası ışığında işler tamamlanmıştı. Nuran Yiğit, adı geçen eser, sayfa 181. Latife'nin geldiği meclis binası işte bu mütevazi mekandı. Latife, Mahmut'un bir adım önünde kor diplomatik locasına girdiği an büyük bir sessizlik oldu. Ak sarıklar, kırmızı fesler, koyu kalpaklar locaya giren Latife'ye döndü. Fransız Büyükelçisi Mengin ile Sovyet Büyükelçisi Aralov ayağa kalktı. Türkiye için tarihi bir andı. Mustafa Kemal eşini meclise davet ederek bir işaret veriyordu. Sessizlik az sonra yerini mırıldanmalara bıraktı. Yan gözle Latife'ye bakmayı sürdürüyorlardı. Koridorda ziller çalıyor, mebuslar salona girip yerlerine oturuyorlardı. Ayaklarını altlarına alarak sıralara oturanlar da vardı. Kürsü derme çatmaydı. Bir kasaba toplantı salonu havasındaydı meclis. Başkan vekillerinden biri yoklamayı yaptı ve oturuma açtı. Mustafa Kemal yan kapılardan birinden girdi, kürsüye doğru yürürken büyük bir alkış koptu. Salonda her şey dökülüyordu ama her yana sinen o canlılık meclise bambaşka bir hava veriyordu. İsmet Bozdağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 154. Mustafa Kemal bir gece önce yazdıkları nutka pek az göz atarak konuşmaya başladı. Geçmiş sene içinde gerçekleştirilenleri ve 1923 yılı içinde gerçekleştirilecek hedefleri tek tek ayrıntılarıyla anlattı. Ulusun genel heyetinde tespit olunan eğitim ve öğretimin birleştirilmesi prensibinin hemen uygulanma gerekliliğini görüyoruz. Türkiye'nin eğitim ve marif politikasını her derecesinde tam bir açıklık ve duraksamaya yer vermeyen sarahatla söylemek ve uygulamak gereklidir. Necati Çankaya, adı geçen eser, sayfa 189. Latife locasından kocasını izliyordu. Herkes sessizlik içindeydi. Mustafa Kemal frak giymiş, başına da kürklü kalpağını takmıştı. Latife çok mutluydu. Meclise dinleyici olarak gelen ilk Türk kadınıydı. Türkiye'nin önünde savaş ve barış ihtimallerinin uzandığını anlattı Mustafa Kemal. Yapılması gereken işlerden söz etti. Herkes savaş da olsa zaferden emin bir hava içindeydi. Nutkunu bitirince meclisteki çalışma odasına geçti. Paşam gerçek bir ihtilal meclisi. Latife de ayağa kalkan Mahmut'la birlikte yerinden kalktı. Elçiler yeniden kendisini selamladılar. Mustafa Kemal'in odasında Ruşen Eşref, Hamdullah Supi ve Latife'ye davetiye gönderen Şeyh Servet vardı. Gazi ayağa kalktı ve yanında Latife'ye yer gösterdi. Latife durumu çok iyi kavramıştı. "Çok heyecanlandım paşam," dedi. "Meclis gerçek bir ihtilal meclisi." Ruşen Eşref, "Meclisi büyülediniz hanımefendi hazretleri. Sizi aramızda gördüğümüz için çok sevindik," diyerek Latife'ye iltifat etti. Şeyh Servet, Latife'ye bugünü kıyamete kadar unutmayacağını söylerken Hamdullah Supi de şöyle dedi. "Sizin şahsınızda bugün Türk kadını bir ihtilal yaptı. Siz locanızda bir ihtilal bayrağı gibi bizi heyecanlandırıyordunuz." Latife herkese uygun karşılıklar veriyor, tanıştırıldığı elçilerle Fransızca konuşuyordu. Ankara'ya yerleşmeye uğraşan Fransız Büyükelçisi eşinin onu ziyaret etmek istediğini söyledi. Randevulaştılar. Sovyet Büyükelçisi de Latife'nin şerefine bir davet yapmayı düşünüyordu. "Ne gün emredersiniz?" diyerek iznini istedi. Latife'nin performansı mükemmeldi. Nezaket içinde yanıtlarını verirken paşanın yüzüne bakıyor, söz vereceği zaman danışıyor, sonra kararını bildiriyordu. 2 saat boyunca oda doldu boşaldı. Latife törenlere alışık bir kadın olarak herkesle tek tek ilgilendi ve herkesi kendisine hayran bıraktı. Mustafa Kemal de başkalarıyla konuşurken bile gözünün bir ucuyla Latife'yi izliyordu. Her halinden pek memnun olduğu anlaşılıyordu. İsmet Bozdağ, Atatürk ve Eşi Latife Hanım, sayfa 156-157. Ertesi gün Latife'nin meclise gelişi iç ve dış basında haber olacak, hem de Türk kadınının kazandığı bir zafer biçiminde yorumlanacaktı. Mustafa Kemal'in meclis üyeleriyle eşini tanıştırması ilgiyle karşılanmıştı. The Times gazetesi haberi şöyle vermişti. Mustafa Kemal'in konuşmasının ardından karısı Latife Hanım, parlamentodaki odalardan birinde çok sayıda milletvekilinin katıldığı bir resepsiyon verdi. Ya gerçekten o gün Latife mecliste bir resepsiyon vermişti ya da çok sayıda insanın Latife'nin bulunduğu odaya gelmesi, Mustafa Kemal'in karısını tek tek meclis önde gelenleriyle tanıştırması bir resepsiyon olarak algılanmıştı. 2 Nisan 1923 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde haber şöyle yer almıştı. Büyük Gazi'nin muhterem refikaları Latife Hanımefendi dün 1 Mart 1923 Büyük Millet Meclisi'nin esnai müzakeresinde görüşmeleri sırasında hazır bulunmaları hiç şüphesiz ki Türk kadınlığının pek yüksek muvaffakiyetini fiilen teyit eden bir adım oldu. Çünkü Latife Hanımefendi Büyük Millet Meclisi müzakeratında bulunan ilk Türk kadını olmuşlardır. Dün saat 1.30'a doğru Paşa Hazretlerinin refakat zabiti Mahmut Bey ile meclise gelen Latife Hanımefendi, Bursa mebusu Şeyh Servet Efendi'nin imzaladıkları Duhuliye Varakası giriş kartı ile meclise girmişler ve herkesin hürmetleri arasında yukarıya çıkarak süferanın, elçilerin bulunduğu yerde meclis müzakeratını dinlemişlerdir. Paşa Hazretlerinin nutuklarından sonra Latife Hanımefendi riyaset salonuna gelmişler ve mebuslarımızla sefaret erkanı tarafından karşılanarak her biriyle uzun uzadıya görüşmüşlerdir. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri refikayı muhteremelerine henüz kendisiyle tanışmamış olan zevata takdim etmişlerdir. Bu tanışma ve musahabe, söyleşi, herkeste pek derin ihtisasat, duygular bırakmıştır. Latife Hanımefendi de Büyük Millet Meclisi'ni ziyaretten mütevellit, memnuniyet ve ihtisasatından, izlenimlerinden müteaddit defalar bahsetmişlerdir. Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk ve Latife Hanım, AAM'de, Temmuz 1991, sayı 21, sayfa 530. Hakimiyet-i Milliye gazetesi ilk haberlerinde Latife'nin adını vermeden Gazi'nin refika-i muhteremeleri diye söz ederken artık ondan ismiyle bahsetmeye başlamıştı. Gazete Latife ile Mustafa Kemal'in Muammer Bey ile ve Ömer ile birlikte çekilmiş bir grup fotoğrafının ardından hemen her hafta Latife ile Mustafa Kemal'in birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayacaktı. 13. Dünya basını Çankaya'da. Şubat ve Mart aylarında dünya basınının temsilcileri Çankaya'ya kabul edildi. Özellikle Şubat ayının son günlerinde verilen bir davet çok ses getirdi. Bayan Kemal, Amerikalı ziyaretçiyi büyüledi. Güzel gelin, yabancı erkek gazetecilere çay ikram etti. O bir kadın hakları savunucusu. Kemal ve eşi Türk kadının özgürlüğünü istiyor. Başlıklarıyla önde gelen gazetelerin birinci sayfalarından sunuldu. Latife'nin çay ikramı, 500 yıllık geleneği çatlatan, yeni Türk hükümetinin varlığına modern bir atmosfer ekleyen olay olarak değerlendirilmişti. Hepsi de Latife'nin kendinden emin, kültürlü duruşundan, kadın meselesine ve dünya sorunlarına hakim havasından etkilenmişlerdi.